Meclis gündemi.
Meclis gündeminden sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Türkiye'nin siyaset ajandasından ve sıcak gündeminden öne çıkan başlıkları değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız. Ankara'dan dünyanın dört bir yanında bizi dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarını sunuyoruz efendim. Programımızı Murat Baran hazırladı. Kumanda masasında sesimizi teknik yönetmenimiz Tolga Kökten aktarıyor. Mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Yaklaşık 50 dakika sizlere sesleneceğiz bugün. Elbette programımız süresince sizlerden de görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463 34 19 463 34 21. Sosyal medya üzerinden bize ulaşmak isterseniz elektronik postalarınızı meclisgundemi@trt.net.tr'ye gönderebilirsiniz. Facebook ve Twitter'da da adresimiz trt.tr/meclisgundemi başlığını taşıyor. Türkiye gündemine bakacak olursak artık seçim hazırlıklarının yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Bir yandan da AK Parti başörtüsü ve aileyi korumaya dönük anayasa değişiklik teklifi için diğer partilerin nabzını tutuyor. Önümüzdeki günlerde teklifin meclise sunulması bekleniyor. Diğer taraftan dünyanın da odaklandığı tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler gündemin ön sırasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu tahıl koridorunda akış yeniden normale döndü. Birçok ülkede rahat bir nefes aldı. Programımızda bu detayları konuşacağız. Hemen stüdyodaki konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Sayın Ali Özkaya bizlerle birlikte. Sayın Özkaya hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakkı Bey. Teşekkür ediyorum sizlere ve radyoları başında bizleri bütün dünyada izleyen vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize, insanlarımıza hayırlı günler diliyorum.
Sağ olun efendim. Siz parlamentonun en faal milletvekillerinden birisiniz. O yoğunluk arasında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.
Sizinle öncelikle 2023 yılında yapılacak seçimleri konuşmak istiyoruz. Zira artık sandıkların kurulmasına yaklaşık 7,5 aylık bir zaman kaldı. Şüphesiz yurt dışındaki vatandaşlarımız da bu süreci çok yakından takip ediyor. Hatta seçim sonuçlarının şekillenmesinde belki de yurt dışından gelen oylar çok büyük etkide bulunacak. Size göre bu seçimi daha önceki seçimlerden ayıran en belirgin farklar neler? 2023 seçimlerine seçmen hangi gözle bakmalı efendim?
Hiç şüphesiz bir kez daha hayırlı yayınlar diliyorum. 2023 seçimleri çok önemli. Neden çok önemli? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yılında yapıldığımız bir tercih, bir seçim ve ikinci yüzyılımızın başladığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle de Türkiye yüzyılı olarak adını koyduğumuz yeni yüzyılımızın başlangıç seçimi olacak. Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyet devlet şekli ama yönetim şekli en son Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Yani yürütmeyi doğrudan tek başına Cumhurbaşkanı ve onun atadığı bakanlar, bürokratların belirlediği bir sistemle yönetiliyor. Çok güçlü bir irade. 5 yıllığına seçilen ve 5 yıl koalisyonlar, hükümet yıkılmaları vesairelerden hiçbir şeyden etkilenmeyen, bakın bugün etrafımızda birçok ülkede savaş var, kıtlık var, terör var, kaçakçılık var, insan ticareti var, göçmen kaçakçılığı, yani onlarca olayın olduğu bir yerde Türkiye güçlü bir yönetim sergileyerek Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğine devam ediyor. İşte 2023 yılında Türkiye'nin ikinci yüzyılına başladığı süreçte ve çok büyük yatırımlarının, altyapı yatırımlarının bitip yeni büyük yatırımların sonuçlarının alındığı bir sürece geçiyoruz. Bunun ilk aşaması da Türkiye'nin otomobilini TOGG'u üretmeye başladık. Geçen cumartesi günü biz de oradaydık, açılıştaydık. Gerçekten muhteşem bir açılış oldu. İnsanın tüylerini diken diken eden, böyle gözyaşlarına, sevinç gözyaşlarına akılmasına sebep olan bir başarı. Dünyanın birçok ülkesi kendi otomobilini üretirken, Türkiye 1961'de devrim otomobili üretip bu zihniyeti üretme, gelişme, sanayileşmeye karşı olan zihniyetin engellemesiyle 60 yıl bir şey üretemedi. Rahmetli Erbakan Hoca'nın söylediği gibi mesela Türkiye'nin motor mu üretmesi, şeftali mi üretmesi meselesidir. 1947 Marshall yardımlarıyla Türkiye'nin şeftali üretmesini esas alıp bütün sanayi yatırımlarına ket vuran, Şakir Zümre'nin silah fabrikasını kapattıran, Nuri Kılıçgil'in silah fabrikasını havaya uçurtan, Nuri Demirağ'ın, Hüveci Hürkuş'un havacılık sanayini kapattıran zihniyete karşı bir motor üretme, teknoloji üretme başlangıcımızın, yüzyılımızın yeni başlangıcı olan bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin nükleer santralinden elektrik üretilmeye başladığı, Türkiye'nin kendi doğalgazını kendisini üretmeye başladığı, inşallah petrolün de üreteceği, birçok yeni yatırımlarının, hızlı trenlerinin, köprülerinin, ulaşım altyapılarının, silahlarının, kızıl elma uçağının, milli muharip uçağının, efendim Anadolu gemisinin, yani uçak gemisinin, savunma sanayindeki bütün unsurların üretildiği, kendi uzayına uydusunu gönderdiği bir döneme giriyoruz. İşte bu dönemde böyle bir liderlik mi yürütecek Türkiye'yi, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ülkesinin asil kurumları olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Jandarma Teşkilatı'nı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü cari açığı kapatmak için adeta eroin esrar kaçakçılığı yapma iftirasını atan bir zihniyet mi yönetecek? Aslında esas tercih bu. Motor yerine şeftali üretenler mi tercih edeceğiz? Ülkesini kalkındırmak yerine ülkesinin güzide kurumlarına uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor iftirası atan bir zihniyet mi yönetecek? Buna doğru gidiyoruz. Hem ülkedeki hem yurt dışındaki hem şehirlerimiz, vatandaşlarımız da bu tercih yapacaklar. Biz bugün sabahleyin Dış İlişkiler Başkanımız, Sayın önceki dönem İçişleri Bakanımız Efkan Ala Bey'in başkanlığında yurt dışına giden, yurt dışındaki hemşehrilerimizle buluşan milletvekillerimizle bir programımız vardı. O programa katıldık. Orada biz de Belçika'ya, Afyonların yoğun yaşadığı Brüksel'e, Anvers'e, Gent'e, o bölgelerdeki şehirlerde gitmiştik. Hemşehrilerimizle buluşmuştuk. Bütün oradaki bize iletilen hususları paylaştık daha önce. Yineden tekrar milletvekillerimiz dünyanın birçok ülkesine giderek buradaki görüşmelere devam ediyorlar. Allah nasip ederse ben de 11-13 Kasım arasında Fransa Lyon'a tekrar oradaki vatandaşlarımızla buluşmaya gideceğiz. Yurt dışındaki hemşehrilerimizin sorunlarını doğrudan Türkiye'ye taşımak, parti yönetimimize taşımak ve bakanlıklarımızla çözüm üretmek üzere devam ediyoruz. Hem içeride hem dışarıda milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz.
Evet, buradan tabii selam ve sevgilerimizi gönderelim. Dünyanın dört bir yanında bizi dinlemekte olan dinleyicilerimize. Tabii efendim AK Parti'nin manifestosunu Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta açıkladı. Türkiye yüzyılı vurgusunu siz de yinelediniz. Hakikaten TOG önemli bir aşama olacak bu anlamda. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyoruz TOG'unda. Aradan geçen bir haftalık süreçte AK Parti'nin manifestosunda ne tür dönüşler aldınız?
Yani biz şunu görüyorum ben insanlarda. Sayın Cumhurbaşkanımız orada çok geniş bir ufuk, bir vizyon çizdi. Yani felsefi, yeni yüzyılın felsefi kodlarını açıklayan, kalkınmayı, barışı, refahı, bilimselliği, teknolojiyi beraber büyütmeyi, ülkeyi esas alan bir sınır çizdi. Ve bunu ey milletim gelin hep beraber yazalım. Yani bunu yalnızca biz yazmayalım, sizlerle beraber yazalım, sizlerle beraber kuralım, sizlerle beraber geliştirelim dedi. Bu her kesimlerden tabii ciddi bir geri dönüş alıyor. Biliyorsunuz birçok gazeteci, araştırmacı diyor ki işte Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kazanır mı diyenlerin oranı %47-50 civarındayken bugün %65'i aşmış durumda. Bu Cumhurbaşkanımızın liderliğine olan güveni gösteriyor ve AK Parti iktidarının, hükümetinin başarısını gösteriyor. Bakın bugün mecliste bütçenin komisyon çalışmaları, plan bütçe komisyonu devam ediyor. AK Parti'nin 21.si bütçesi bu. Evet. Bu demokrasi, çok partili demokratik hayata geçtiğimiz 1946 ve Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950'den itibaren hiçbir partiye nasip olmamış, dünyada da çok az partiye nasip olmuş çok büyük bir başarı. Yani demokratik hayatımızda çok önemli olaylara şahit oluyoruz. Bu yıl 27. yasama döneminin 6. yasama yılındayız.
Evet, ilk kez.
İlk kez şey demokrasi tarihimizde, cumhuriyet tarihimizde ilk kez 6. yasama yılını açmış olduk. Gerçekten bunları istikrarımız, güvenliğimiz, refahımız, kalkınmamız, yarınlara olan inancımız, ülkemizin gelişmesine olan inancımız nedeniyle çok ümit veren hususlar. İnşallah bu ümit veren hususları artırarak devam edeceğiz.
Tabii Sayın Cumhurbaşkanı manifestoyu açıklarken üzerinde hassasiyetle durduğu bir başlık da vardı. Yeni anayasa vurgusu. Siz AK Parti'nin hukukçu kurmaylarından birisiniz. Aynı zamanda Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği göreviniz var. Bu yeni anayasa mesajı ne içeriyor efendim? Çünkü geçmişte de aslında AK Parti'nin neredeyse bütün seçim bildirgelerinde yeni anayasa vurgusu hep yer aldı. Fakat bugüne kadar muhalefetle uzlaşılarak yeni bir anayasa yapılma imkanı olmadı. Şimdi bunu bir ilke olarak mı koyuyorsunuz manifestoya, yoksa gerçekten muhalefetle uzlaşılarak bir anayasa yapılabileceğine inanıyor musunuz?
Elbette ki siyaset yapmanızın amacı uzlaşarak bir noktaya varmaktır. Anayasalar toplumların en temel geniş uzlaşı metinleridir. Siyasal uzlaşma metinleridir. Biz millet olarak 5 anayasa yaptık. 1876 Kanunu Esası, 1921 Teşkilat Esası Kanunu, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası. Yani bu 5 anayasamızla 1876 Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilip katledildikten sonra, Sultan Abdülhamid'in tahta çıktığından kısa bir süre sonra yine bir işte o sadrazamlar darbesiyle oluşturulan bir anayasa. 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı döneminde çıkartılmış çok genel bir anayasa metni. 1924 Anayasası Cumhuriyet'in ilanından sonraki o süreçte yapılmış bir anayasa. İki tane de darbe anayasamız, 1961 ve 82 anayasamız var. 82 anayasamız 1982'den bugüne kadar işte 40 yıl oldu. Tam 40. yılındayız. Benim bildiğim 19, şu anda hemen ezbere söyleyebileceğim 19 ayrı değişiklikte 195 maddesi değişti. Bir kısım maddeler birden çok defa değişti. Aslında anayasa baştan, ortadan, sondan, kenardan değişmedi. Hiçbir yeri kalmadı. Ama o darbeci mantık ve zihniyetin çok önemli bir kısmı AK Parti döneminde ayıklanmış da olsa o ruh hala devam ediyor. Tabii biz Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra Başbakanlığın, Bakanlar Kurulu'nun kaldırılması birlikte o bölge kısımlar anayasadan çıkarılmış oldu. Oralar boş olarak anayasada duruyor. Yani biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği yeni bir anayasayı sivil, meşru, demokratik hayatı önceleyen, çağın geldiği noktayı karşılayan, ülkelerin ve milletimizin tercihlerini esas alan güçlü bir yürütmeyi, güçlü meclisi kuran bir devlet aygıtını tanımlayan bir anayasa olarak, sivil bir anayasa beraber yazalım arz ediyoruz. Tabii siyaset uzlaşma sanatı, bir araya gelme sanatı. Bir masanın etrafına oturmazsanız konuşamazsınız. Konuşamadığınız zaman uzlaşamazsanız, uzlaşamayınca da metin ortaya çıkmaz. Yani bunlar her bizi birbirini tamamlayan, destekleyen hususlar. Siyasetçinin de var olma sebebi yarınlara dair vatandaşlarına ümit vermesidir. Ümit vermeyen, bir geleceğin daha iyi olacağını vaat etmeyen kişiden siyasetçi olmaz. Bunu söylüyoruz, istiyoruz, arz ediyoruz. İnşallah muhalefet de buna gelir. Ama bu yeni bir anayasayı komple yazma. Ama bugün bir konu daha gündeme geldi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği. Biliyorsunuz daha önce Sayın Kılıçdaroğlu işte başörtüsünü ben çözdüm, bunu kanuna getireceğim. Nasıl çözdünüz? Hiçbir şekilde çözmediniz. Siz işte efendim yok bilmem YÖK Başkanı aramış da YÖK Başkanı sizin yüzünüzden giremiyormuş diyormuş. Ben de girsin dedim, girdiler. Yani bu kadar basit. Bunu söyleyen kişi hayatı boyunca başörtüsüne karşı çıkmış. Partisi başörtüsü nedeniyle AK Parti'nin kapatılması ile ilgili müracaatta bir sürü beyanlarda bulunmuş. Kapatma davası açısından desteklemiş. Meclisten başörtüsünü değiştiren anayasa değişikliğine 411 el kaosa kalktı diyerek gitmiş onu Anayasa Mahkemesi'ne taşımış. Başörtüsünü serbest bırakan her kanunun altında Anayasa Mahkemesi iptal edildiği için dava açmış, imza atmış bir kişi. Yani yaptıklarıyla söyledikleri tam tersi olan, zıt olan bir beyanda bulunuyor. AK Parti 2008 yılında 14 Mart'ta kapatma davası açıldı. Temmuz'un sonunda da kapatılmamasına karar verildi. Yani 5'e 6 bir oy daha olsaydı kapatılmaya karar verecekti. AK Parti'nin hazine yardımının kesilmesinin 21 gerekçesi var. 19'u başörtüsünün savunmasıdır. İki tanesi de yine buna benzer dini konuları savunduğu gerekçesiyledir. Yani başörtüsünü savunduğu için AK Parti kapatılmaktan direkten dönmüştür. Buna sebep olan da CHP zihniyetidir. Darbeci, Jacoben ve özgürlüklerin düşmanı olan bir zihniyet. Şimdi bu zihniyet AK Parti'nin başörtüsünü serbest bıraktığı, 2013 yılında Başbakanlık Genelgesi'yle memurlara yasağın kaldırıldığı, daha sonra İç Hizmet Kanunu'ndan başörtüsü yasağının kaldırıldığı, serbestleştirildiği, askerin, polisin, subayın, hakimin, savcının, kaymakamın, milletvekilinin, hepsinin, vatandaşın huzur içinde başörtüsünü taktığı, bu sorunun kökten çözüldüğü bir dönemde kanun getiriyorsunuz. Kanunla yasaklama yok ki kanun değiştirip de bunu güvence altına alsın. Mantık, zihniyet yasağı var. Eskiden de Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla yasak getiriliyordu. Anayasa Mahkemesi 2014 Tuğba Aslan kararıyla bu yasağından döndü. Danıştay da kararlarıyla bu yasaktan döndü. O zaman CHP zihniyetinin jakobanizmi var. Bu jakobanizme karşı anayasaya hüküm koymalısınız ki anayasalar metin itibariyle katı yasalardır. Yani değiştirilmesi zor olan kanunlardır. 3/5 çoğunlukla en az değiştirebilir. 2/3 çoğunluk ve daha üzeri olsa da referanduma götürüp götürmemek ihtiyardır. 3/5 de zorunludur referanduma. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki böyle bir iş yapacaksak bunu anayasayla yapmamız lazım. Gelin haydi anayasayı değiştirelim. Metin Adalet Bakanımızın da açıkladığı gibi anayasanın 24. maddesindeki din ve vicdan özgürlüğüyle 41. maddesindeki aile kavramının daha netleştirilmesi, bir kısım bizim kültürümüz, örf adetlerimiz, geleneklerimizle yakışmayan davranışların, birlikteliklerin, şekillerin hoş görülmemesi ve bunun hiçbir şekilde mevzuatın kenarından bile geçmemesine dair aileyi güçlendiren, sağlamlaştıran bir değişiklik teklifi. İnşallah muhalefette görüşme bugün, yarın sonuçlanır ve belki bu hafta ve en geç gelecek hafta AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın anayasa değişik teklifi meclise sunulacaktır.
Evet, biraz önce anayasaların kabul edilmesi için gerekli şartları sıraladınız. Şimdi meclisteki aritmetiğe baktığımızda AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nda ortaklık yaptığı MHP'nin toplam milletvekili sayısı anayasayı değiştirme çoğunluğuna yetmiyor.
Doğru.
Diğer partilerin desteği gerekiyor. Hem referandum aralığında kabul edilebilmesi hem de referandumsuz geçebilmesi adına. İlk dönüşlerden ne tür mesajlar aldınız? Böyle bir çoğunluk sağlanabilecek mi?
Ben şuna inanıyorum. Bu meclisin partilerinde milletvekili arkadaşlarımız serbest bırakılsın. İradelerine ipotek konulmasın. Baskı yapılmasın. Anayasa değişikliği %100 geçer. O kanaatteyim. Ama Millet İttifakı'ndaki partiler, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerine bir baskı yaparlarsa, milletvekilleri iradelerine etki ederlerse, meclise girmelerine engel olurlarsa, elbette ki Cumhur İttifakı'nın sayısı yetmediği için kabul edilip referanduma gitmeyebilir. Ama inanıyorum ki birçok tanıdığım milletvekili böyle bir anayasa değişikliğine oy verecektir. İşte bunu yaşamadan görmek mümkün değil. Hep beraber yaşayarak göreceğiz.
Evet, seçim öncesi oldukça yoğun tartışılacak konulardan biri olacak şüphesiz. Tabii manifesto sunulurken Sayın Cumhurbaşkanı tarafından özellikle özgürlük güvenlik denkleminin de önümüzdeki süreçte ön planda olacağını biz gördük. Özellikle sosyal medyaya yönelik dezenformasyonla mücadele düzenlemesi çıkartılırken sansür tartışmaları yaşandı. Ama bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı özgürlük vurgusu yaptı manifestoyu. Pozitif özgürlük anlayışından bahsetti. Nedir pozitif özgürlük dediğimiz kasıt, ne hedefleniyor, ne yapılacak?
Şimdi, tabii devletin temel haklar konusunda bazen negatif yükümlülükleri, bazen pozitif yükümlülükleri olur. pozitif yükümlülük bir konunun yapılması, ortaya konulması, o fiilin gerçekleştirmesi için devletin tedbir almasıdır. Negatif yükümlülük de devletin buna engel olmamasıdır. Burada geldiğimizde sosyal medya, ifade özgürlüğü, basın hakkıyla ilgili biz internetle ilgili kanunu 2007 yılında çıkarttık. 2012'de, 2014'te, 2020'de zannediyorum temel değişiklikler yaptık. Birçok değişiklikler yaptık. Dünyada da bu alanı erken düzenleyen ülkelerden birisiyiz. Bu hukuk dalı gelişmekte olan bir hukuk dalı. Henüz gelişmiş bir hukuk dalı değil. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de Almanya'da da, Fransa'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya, Fransa'da ve birçok ülkede kanunları çıktı. Yaklaşık 50 civarında ülke dünyada bu düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de mecliste komisyonlar kurdular. Çalışma noktaları da getirdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir davada fake hesap üzerinden yapılan dezenformasyonun suç teşkil ettiğine dair karar verildi ve bu süreçler devam ediyor. Türkiye şunu esas alıyor. Şu masa. Bu masada bir tartışma yapıyoruz. Demokrasi fikirlerin serbestçe ifade edilmesidir. Bu tartışma yaptığımız yerde birisi gelir, buradaki bir insana hakaret eder, kötü söz söylerse, tartışmanın huzurunu, ahengini bozarsa o kişiyi o tartışma masasının dışına çıkarmak gerekir. Aksi halde oradaki özgür ortamı koruyamazsanız, özgür ortamı korumadığınız müddetçe de tartışmayı devam ettiremezsiniz. Şimdi insanların ifade özgürlüğü kadar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 1. fıkrası ifade özgürlüğü, 2. kişi hürriyetinin koruması. İfade özgürlüğü ile ilgili 2. kısmı da ise kişilerin onurlarının, şereflerinin rencide edilmemesi. Bu da çok önemli bir kavramdır. Yani evet, ifade özgürlüğünü koruyacağız ama bizim ifade özgürlüğümüzün sınırı başkasının onurunun, şerefinin, haysiyetinin rencide edilmemesi, hakaret edilmemesi, sövme fiilinde bulunmamasıdır. Hiçbir özgürlük sınırsız değildir. Siz ülkedeki her türlü yanlışı, yalanı, provokasyonu yapacaksınız. Ortalığı birbirine karıştıracaksınız. İnsanlar sizin yalan haberleriniz, dezenformasyonunuz yüzünden ayaklanacak, gidecek, bir yeri basacak, öldürecek, kamu barışı bozulacak, toplumsal huzur bozulacak, gerginlik olacak, nefret, kin tohumları ortaya serpiştirecek ve bunu normal göreceğiz. Hayır, böyle bir şey, böyle bir özgürlük yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir özgürlük yok. Bu tam tersi demokratik toplumu yok eden bir davranış. Buna engel olmak devletin görevi. Bugün yapılmaya çalışılan da bu. Ben o kanun çalışmalarının bir bölümünde de bulundum. Komisyon aşamalarında, hazırlık aşamalarında. Orada da söyledim. Yani bence Avrupa'daki Almanya, Fransa kanunları bizden çok daha katı, bizden çok daha ağırdır. Bizim kanunumuz çok daha hafif çıkarılmıştır. Biz 2020 yılı değişikliğinde o zaman da meclis genel kurulunda konuşurken CHP, HDP, İYİ Parti hep demişlerdi ki siz interneti kapatıyorsunuz, bu sosyal medya şirketleri Türkiye'ye gelmez, onlar gelmediği için bunların bantlarını daraltacaksınız, hepsini kapatacaksınız, özgürlükleri yok ediyorsunuz vesaire dediler. Hiçbir dedikleri doğru çıkmadı. Bir tanesi bile çıkmadı. Bütün şirketler Türkiye'ye geldi. Ha, bir kısım yeterli İletişimi kurmadı. Bir kısım şirketler mahkeme kararları hala uygulamıyorlar. Bugün yeni getirdiğimiz hüküm bunları daha etkin kullanmak. Bir sosyal medya da size hakaret ediliyorsa, kişilik haklarınız ihlal ediliyorsa, aile mahremiyetiniz yok ediliyorsa, bir kısım suçlara devam ediyorsa ve size iletildiği halde siz bunu kaldırmıyorsanız, erişimden çıkarmıyorsanız, içeriği çıkarmıyor, erişimi durdurmuyorsanız elbette ki sorumlu olmanız gerekir. Haksız fiili işleyen, haksız fiilin işlenmesine vesile eden, aracılık eden de bundan sorumludur. Bu bir haksız fiildir. Haksız fiile katlandığınız, buraya yer temin ettiğiniz müddetçe siz de buradan sorumlu olacaksınız. Bugün getirdiğimiz kanun bu. Bir ifadesiyle engel olundu? Hangi gazete kapatıldı? Hangi basın kapatıldı? Hangi yayın kapatıldı? Tam tersi, internet yayıncılığını bu kanunla çok daha geniş güvenceler altına aldık. Basın kanununun içine aldık ve onların da kamu reklamlarından, ilanlarında yararlanmasını ve çalışanların da basın çalışanı sayılmasını temin ettik. Çok daha ileri haklar verdik. Yani AK Parti özgürlüklerin partisidir. Özgürlükleri genişleten, yasaklarla mücadele için kurulan, yolsuzlukla mücadele için kurulmuş bir partidir. Yasağda, yolsuzluğa da, yoksulluğa da her zaman mücadele edip bunları toplumun huzur içinde, refah içinde, kalkınmış, özgür bir şekilde yaşamasını sağlayan bir partidir. Yaptığımız iş de bu.
Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Sayın Ali Özkaya'yla sohbet ediyoruz. Yeni anayasa hazırlıklarını, seçim hazırlıklarını konuştuk. Biraz da müsaadenizle efendim yeni yargı paketi hazırlığını sormak istiyorum. Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu yönde bir hazırlık olduğuna dair mesajlar verdi ama nedir işin içeriği? Çünkü siz geçmişteki o yargı paketlerin hazırlanmasında, yasalaşmasında aktif rol üstlenen isimlerden birisiniz ve bu süreçleri çok iyi biliyorsunuz. Şimdi yapılan hazırlık nedir? Ne yapılacak?
Yani doğrusu bizim istişare ettiğimiz ve grubumuza gelmiş bir somut öneri yok. Evet. Benim en azından benim içimde olduğum. Ama daha önce konuştuklarımızın içinde bir kısım eksik kalan hususlar oldu. Bunları bakanlık getirecek. Ama bugün itibariyle yani Sayın Bakan'ın adına benim bir şey söylemem doğru değil. İşte en son mesela hakim yardımcılığıyla ilgili evet. kanunumuzu çıkarttık. Hukuk meslekleri sınavıyla ilgili çıkarttık. İcrada elektronik satışın olması, çocuk tesliminin icradan alınarak mahkeme özel yazı işleri müdürleri tarafından yapılmasını getirdik. Birçok yenilikler getirdik. Gerçekten önemli reformlar. Ama benim tabii en büyük arzum, en temel reform adaletin hızlı tecelli edecek sistemleri oluşturmamız. Yani vatandaş bugün dava açtığımızda muhtemel davanın bitiş tarihini bize dava zaptıyla birlikte veriyorlar. Tevzi formuyla birlikte veriyorlar ama vatandaş bunun daha hızlı ve daha kolay olmasını arz ediyor. Bizim de yapmamız gereken en temel husus bu. Ben bütün yargı çalışmaları sırasında arkadaşlara hep onu söylüyorum. Hukuk felsefemizi, yargılama felsefelerimizi değiştirmek, hakimlerimizi iyi yetiştirip onlara daha fazla yetki vermek ve hızlı bir şekilde karar verip vatandaşın önümüzdeki dosyayı çözmekten daha öte ihtilafı çözmeyi esas alan bir yargılama sistemini oluşturmak. İnşallah bunu da kurar, hızlı, adil yargıyı temin ederiz.
Evet, tabii adaletin vaktinde işlemesi son derece önemli bir devlet açısından. Efendim, dokunulmazlık dosyaları da çok fazla tartışılan tamam. konulardan biri. Geçtiğimiz dönemde çok sayıda dosya meclise sunuldu. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu bunlardan bir kısmını değerlendirdi. Siz de şüphesiz Anayasa Komisyonu olarak bu sürecin içerisindesiniz. Bu dosyalara ilişkin seçimler öncesi nasıl bir yol izlenecek?
Ben Diyarbakır Milletvekili Sabiha Aydeniz dosyasında alt hazırlık komisyonu başkanıydım. Semra Güzel ile ilgili de şu anda hazırlık komisyonumuz kuruldu. Dördüncü hazırlık komisyonu. Üçüncü hazırlık komisyonunun dosyası da genel kurula geldi. Genel kurulda işte oylaması yapılacak. Beş dosyada biz komisyon olarak Anayasa Adalet Karma Komisyonu olarak dokunulmazlığın kaldırılmasını talep ettik. Bunların hemen tamamında terör örgütünün propagandası yapmak ve polise mukavemette bulunmak, polise tekme atmak, ısırmak, cimdiklemek ve ona müessir fiilde bulunmak, en son yumruk atmak vardı. İlgili milletvekili 77 dokunulmazlık dosyasıyla meclisten fazla dokunulmazlık dosyası fezlekesi olan milletvekili. Biz bunları tek tek taradık. İçinde gerçekten somut delillerin olduğu ve artık bu delillerle milletvekilliği itibarı ve saygınlığının bağdaşmadığına kanaat getirdiğimiz dosyaları genel kurula sevk ettik. Genel kurul bunların içinden hangilerini kaldıracak? Buna bir şey diyemem. Bu genel kurulun takdirini olan bir şey. Ama iyi okulup incelendiğinde hemen hemen hepsinin kaldırılması gerekir. Fakat bu tabii genel kurulun iradesidir. O iradeye saygı duyarız. Semra Güzel'le ilgili konuda da Semra Güzel malum PKK terör örgütünün kıyafetlerini giyip bir terör örgütünden öldürülen, etkisizleştirilen terör örgütü yöneticisinin duygusal ilişkileri olduğunu, birliktelikleri olduğunu ve fotoğraflarla birlikte ortaya çıktı. Efendim buna niye engel olmadı diyor birçok zaman bunu muhalefete diyor. 2018 yılında milletvekili seçildi. Bu olay 2017'nin Nisan ayında olmuş.
Evet.
O kişi öldü, Adıyaman'ın kırsalında etkisizleştirilmiş. Fakat o süreçte somut bulunmuş bir şey yok. Semra Güzel'le ilgili vesaire bir bilgi yok. Onun telefonlarında ve üstündeki araştırmada bir kısım telefon numaraları kayıtlara uğraştırılıyor. Daha sonra bir başka yerdeki belgelerle araştırmaların, incelemelerin, o telefon ve içindeki bilgilerin ortaya çıkarılması, teknik incelemelerden sonra bu bilgilere ulaşılıyor. Yani bunun ulaşıldığı tarih de 2019-2020. Yani milletvekili seçildikten çok sonra. Anayasa açık. Bir yıl ve daha fazla hapis cezası almayan bir kişinin milletvekiline engel olamazsınız. Efendim bu terör örgütüyle ilişkisi vardı, iltisakı vardı, irtibatı vardı diyerek mahkumiyeti olmayan bir kişiye engel olamazsınız. Burası hukuk devleti. Hukuk devletinde ben senin milletvekiline şu sebeple engel oldum diyemezsiniz. Anayasadaki hüküm neyse 76. maddede ona uygun bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu karar verir. Dolayısıyla o tarih itibariyle bu kişinin adli sicilinde terör örgütüyle ilgili somut hiçbir bilgi yok. Sonraki süreçlerde bu ortaya çıkıyor ve bu nedenle de dokunulmazlık dosyası geldi. Biz de dokunulmazlık dosyasıyla ilgili görüşlerimizi bildirdik. Şu anda konu hazırlık komisyonu zaten birisinin de kalktı. O dosyadan dokunulmazlık kalktı. Diğer dosyada da devamsızlık nedeniyle şu anda milletvekilinin düşürülmesiyle ilgili kısımda hazırlık komisyonunda.
Evet, tabii meclis dokunulmazlık dosyalarını tartışırken aslında terör örgütüne destek veren bazı kesimlerin de bu süreç içerisinde propaganda yaptıklarını gördük. Bunlardan biri Türkiye Tabipler Birliği'nde başkanlık görevini de yürüten Şebnem Korur, Fincancı'ydı. Çirkin ithamları sonrası kendisi tutuklandı. Şimdi hükümetin bu tür birliklere yönelik bir yasal düzenleme hazırlığı da var. Bu konuda neler yapılması planlanıyor ve bu kuruluşların sergilediği tavra ilişkin sizin değerlendirmeniz nedir?
Şu anda bizim mevcut kanunlarımızda bunlarla ilgili yetki var zaten ve yetki olduğu için de Cumhuriyet Savcısı Türk Tabipler Birliği yönetiminin, Merkez Konseyi'nin görevden alınması ve yerine kayyum tayin edilmesi için davasını açtı. O süreç devam ediyor. Tabii adı ne? Türk Tabipler Birliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin doktorlarının zorunlu olarak, özel çalışanlarının zorunlu olarak, kamudakilere de aidat zorunluluğu olmadan üye olduğu bir kuruluş. Bu milletin ve Anayasa'nın 135. maddesinde de kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak kabul edilmiş bir kuruluşun başkanı olan bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atabilecek kadar alçalması, ihanet etmesi düşünülemez ve kabul edilemez bir şey. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey ifade özgürlüğü vesaire değildir. Bu düpedüz terör örgütü propagandasıdır. Terör örgütünün yanında bulunmaktır. Terör örgütünü desteklemektir. Terör örgütünü meşru göstermektir. Buna asla müsamaha gösterilemez. Teröre ne kadar müsamaha gösterirseniz terör sizi baskısına altırır, alır ve sarmallar. Bunun sonucuna da katlanırsınız. Bu çok ağır sonuçlar getirir. Bu kişinin yaptığı da budur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri onlarca, yüzlerce şehit verdiği bir dönemde bile kimyasal silah kullanmamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün tarihinin en güçlü olduğu dönemdedir. En geniş silahlı tesisata sahiptir. SİHA'larıyla, İHA'larıyla çok büyük bir güç kuvvet oluşturmuştur. Bu güç kuvveti olan bir örgüt neden böyle bir şeye ihtiyaç hissetsin? Tarihi boyunca böyle yüz kızartıcı bir davranışta bulunmamış bir meşru ordumuza bunu söylemek kadar yanlış bir şey olmaz. Bunu söyleyen kişi sonucuna katlanıyor ve katlanacak. Onu meşru gösteren, onun yanında duran, onun bu terör örgütünün desteklemesini meşru kabul eden herkes de bu suça ortak olur. Bu ülkede suçu ve suçluyu övmek diye ceza kanunda özel bir madde vardır. Suçu ve suçluyu öven sonucuna katlanır. Kim olursa olsun. Yani bu tabip olmuş, doktor olmuş, avukat olmuş, milletvekili olmuş. Bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde buna tolerans edilemez. Bakın Avrupa ülkelerinde hangisine bakarsanız bakın terör örgütünün propagandasını yapanı dokunulmazlığını kaldırırlar ve tutuklarlar, gözaltına alırlar. gereğini de yaparlar. Bir kısım ülkelerde çok daha fazlasını yapıyorlar.
Tabii özellikle Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlar sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle sivillere yönelik nedenli hassas davrandığını aslında o süreçten net olarak biliyoruz. Kimi zaman sivillerin hayatı söz konusu olduğunda operasyonların bile ertelendiği süreçlerin olduğunu dinleyicilerimize paylaşmış olalım.
Hakkı Bey, size şöyle bir örnek vereyim ben. Bu Çukur eylemleri sırasında benim geçmişte yanımda çalışan avukatlık döneminde görev yapan arkadaşlarım vardı, beraber çalıştığımız. Onların bir kısmı değişik kamu görevlerinde bulundular. Diyarbakır, o bölgelerde de görev yaptılar. Onların birçoğuyla gelip konuştuğumda inanın şunu söylemişlerdi. Ya biz birçok zaman canımız pahasına bir masuma zarar gelmemesi için en hassas davranıyoruz. Terör örgütüne müdahalede kendimizi riske atıyoruz ve birçok zaman da kardeşlerimiz, arkadaşlarımız şehit oluyor, gazi oluyorlar demişlerdi. Bunun onlarca örneği var. Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar hassas davrandığı bir dönemde dağın tepesinde yani beklediği zaman her türlü şekilde onu etkisizleştireceği bir teröriste silahlı kimyasal silah kullanması gibi saçma bir iddiayı söylemek ancak bu örgütün üyeleri, sempatizanları tarafından dile getirilebilir.
Evet, buradan tabii hem yurt içinde hem sınır ötesinde görev yapan tüm Mehmetçiklerimize, güvenlik güçlerimize selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz.
Allah onların kılıçlarını keskin eylesin, onlara güç kuvvet versin, ayaklarını taş değdirmesin.
Amin. Efendim programımızın son bölümüne geldik. Evet. Biraz da memleketiniz ve seçim bölgeniz Afyonkarahisar'ı konuşalım istiyoruz. Afyonkarahisar'da bu dönemin en önemli gündem maddeleri, projeleri nelerdir? Onları paylaşır
tabii
mısınız?
Afyonkarahisar'da Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ağustos itibariyle Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyonkarahisar'a geldi. Gerçekten ben 2007 yılında ilk defa milletvekili adayı oldum. 2002 yılından itibaren ki tüm mitingler içindeki en genişlerden, en görkemlerinden birisini yaptık. O Ağustos'un sıcağında yaklaşık 2 saati aşkın bir Kütahya'dan geldiği için Sayın Cumhurbaşkanımız gecikmeye rağmen müthiş bir kalabalık vardı. Tabii orada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Afyon askeri havaalanında tüm silahlarını orada sergiledi. Bütün bölgede insanlar geldi. Teknofest'i yaptık bir bölümünü Afyon'da. Gerçekten muhteşem günler geçirdik. Şu anda Afyonkarahisar'ın belki en önemli gündem konusu hızlı tren. Hızlı trende o gün yeniden raylar döşenmesi için süreç başladı. İhalesi tekrar yapıldı ve çok devasa 22 milyarı aşan bir ihaleyle Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir hattı inşallah 2025 yılında tamamlanacak şekilde. Ama tahmin ediyorum ki Afyonkarahisar hattı daha erken 2023 yılının belki sonra 2024 yılının başında tamamlanacak. Bu bizim için, Afyon'umuz için, şehrimiz için olağanüstü önemli bir husus. Burada çalışmalar hızla devam ediyor. İkinci konumuz bizim Afyon Türkiye'de ilk defa bir termal sağlık şehri kuruyoruz.
Evet, çok
güzel. Afyon'un en güzel turizm otellerinin olduğu bir yerde 800 bin metrekare yaklaşık bir alanda mevzuatını yeniden oluşturduğumuz sıfırdan Afyon Valiliği İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası ve Odalar ve Borsalar Birliği 6 kamu kuruluşunun müteşekkil olduğu bir yönetim şirketini kurduk. Onun tescilini yaptık. Projelerini oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımız işte bu bölgenin termal şehir olarak imar planlarının yapılması ve şirketlerin kuruluşuna izinleri verdi. Bu sürecimiz hızla devam ediyor. Bundan sonraki kısım Allah nasip ederse o yatırımın hızlandırılması. Türkiye'de ilk defa olacak sağlık turizminin, termal turizmin, rehabilitasyonun ve fitoterapinin, birçok turizmin bir arada olacağı, sağlık ürünlerinin, biyomedikal cihazlarının da üretildiği bir alanı Türkiye'de ilk defa mevzuatıyla birlikte oluşturuyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yine yeni önemli bir şey, Türkiye'de ilk defa sıfırdan bir yeşil organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Yaklaşık 3 milyon metrekare arazide Afyonkarahisar 2. OSEB dediğimiz Sinan Paşa Organize Sanayi Bölgemizin en son geçen haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız acele kamulaştırma kararını da aldı. İmar planları bitti. Şimdi altyapı ihaleleri yapılacak. Satın alma, kamulaştırma süreçlerini yapacağız. Ve sıfırdan ilk defa tamamen yeşil OSEB, temiz bir OSEB, elektriğini kendisi üreten çok ciddi katma değerli ürünleri üreteceğimiz bir organize sanayi bölgesi. Bulunduğu ilçe itibariyle de Sinop, Adana'nın bir yukarıdan aşağı çizgi çekeyim, batısındaki 6. bölge teşviklerinden yararlanan tek OSEB. Çok yatırım için mükemmel cazip bir alan. Bizim yatırım yapabileceğimiz, tahsil edebileceğimiz yer 1.550.600 metrekare arazi. Ama bugün itibariyle bize arazi tahsil eden diyen yatırımcısının istediği miktar 6 milyon metrekareyi geçti.
Talep yüksek.
4 katından fazla bir talep oluştu. Bunu duyan dünyanın her yerinden yatırımcılarımızı buradan da davet ediyoruz. Biz katma değeri en yüksek, istihdamı en yüksek ikame ürün, yani ithalatımızı azaltacak, ihracatımızı artıracak her ürün, yatırım yapacak herkesi Afyonkarahisar'a, ikinci OSEB, Sinanpaşa OSEB'ye davet ediyoruz. OSEB müdürümüzle de bizlerle de irtibat kurabilirler. Dünyanın her yerindeki vatandaşlarımızın buraya yatırım yapmasını arz ediyoruz. Yine Afyonkarahisar'da bütün ilçelerimize organize sanayi bölgeleri kuruluyor. Ve şunu çok samimiyetle söylüyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın son yıllardaki 2016-2017'den itibaren ki yeni ekonomi modelinin başlangıcından beri gerçek manada bir sanayi devrimi oluyor. Bizim 8 OSEB'imizin hemen hemen hepsinde doldu. Yani yer tahsisler yapıldı. Belki bir kısmının çalışanı vesaire az ama inanılmaz bir talep var. Bu bizde ciddi bir dönüşüm yapıyor. Tarım ve hayvancılık kısmında da çok iyi gelişimler var. Üniversitelerimiz iyi bir noktaya geldi. Gerçekten belediyemiz merkezi Afyon'u, tarihi evlerimizi restore ediyor. Şu ana kadar 300 civarında evimiz restore edildi. O bölgelerimize doğal gaz geliyor. Gastronomi, Türkiye'nin UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen 3 ilinden birisiyiz. Afyonkarahisar gastronominin festivallerini yapıyor. 30-40 civarında büyükelçi geldi ülkelerin her yerinden. Dünya motokros şampiyonasını 4 yıldır Afyonkarahisar yapıyor. Dünyanın en iyi motokros pisti Afyonkarahisar'da. Şehrin en iyi tanıtan il olarak Afyonkarahisar seçildi. Bunlar çok ciddi gelişmeler bizim açımızdan. Yatırım, istihdam, üretim her gün Afyon'da büyüyerek devam ediyor.
Tabii yurt dışındaki Afyonkarahisarlı vatandaşlarımız da dikkatle dinliyordur. Sağlıktan spora, ulaşımdan sanayiye varıncaya kadar çok önemli projeler. Diliyoruz hepsi birer birer hayata geçer. Hem Türkiye kazanır hem Afyonkarahisarlılar bu anlamda rahat ederler diye düşünüyorum.
İnşallah. Efendim. Yani iyi bir noktaya geliyor. Çok daha iyi bir noktaya gelecek Allah'ın izniyle Afyonkarahisarımız.
İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için.
Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Meclis Gündemi'nin bugün de sonuna geldik. Konuğumuz Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Avukat Ali Özkaya'ydı. Bize kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.
Meclis Gündemi.